Burcu Biter'le Spor Gündemi.
Günaydın Burcu, merhabalar.
Günaydın, merhaba.
Günaydın.
Günaydınlar.
Spor gündemimizde neler var bugün?
Bu hafta spor gündeminde voleybol ve artistik patinaj var. Voleybol bayağıdır konuşmuyorduk ve önemli gelişmeler oldu. Onları böyle bir toparladım. Eda Erdem'in heykeli dikildi. Ondan hiç konuşmadık, bunu konuşuruz diye düşündüm biraz. Ve neler oluyor? Hani önemli bir Şampiyonlar Ligi geride kaldı. İşte geçen hafta bir kupa voley müsabakası oldu. Ve dün akşam da Sultanlar Ligi'nde gelişmeler oldu, maçlar oldu. Artistik patinajda da Dünya Şampiyonası vardı geçtiğimiz hafta. Orada da şampiyonlar belli oldu. Ve orada önemli bir gelişme yaşandığı için onu da detay aldım ve onun üzerinden bahsedeceğim birazcık bu Dünya Şampiyonası'ndan deyip voleybolla
Evet.
başlayalım.
Başlayalım. Futbola pek girmiyoruz.
Futbola girmiyoruz, evet. Yani geçen hafta da dinleme işte dinleyici destek haftasıydı ya. O kadar sevindim ki dinleyici destek haftası olmasını böyle size de söyledim.
Evet,
Futbol
yağın
konuşmak, evet. Futbol konuşmak beni birazcık nasıl desem yoruyor.
Yani
Ama
konuştuğumuz şey futbol olmayacaktı zaten. Futbol
evet.
sahasındaki şiddet olayları olacaktı.
Evet. Orada daha gündem devam ettiği için aslında biraz sonuçlanmasını da bekliyorum artık nasıl sonuçlanacaksa. Ama oraya da muhakkak değineceğimiz bir bölüm olacak tabii.
Tabii.
Deyip.
Trabzon-Fenerbahçe maçında gerçekleşen olayları kastediyoruz bu arada bunu.
Evet. Deyip voleybolda devam ediyorum. Geçen hafta Kupa Voley final maçında Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Zaynevit'i 3-1 yenerek dördüncü kez şampiyon oldu. Kupa Voley Sultanlar Ligi'nde bulunan işte 14 takımla oynanan eski adıyla Türkiye Kadınlar Voleybol Türkiye Kupası olarak bilinen ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen bir turnuva. Fenerbahçe şampiyon oldu burada ve Fenerbahçe aslında sezonu biraz nasıl diyeyim, kötü demek değil de dengesiz işte çok iyi performansını çok iyi gösteremeyen bir şekilde başlamıştı. Ama Kupa Voley'de kupayı kazandı. Bundan önceki şeyde de Şampiyonlar Ligi'ne değinmek gerekiyor aslında. Çünkü burada Türkiye'yi temsil eden takımlar işte Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Vakıfbank maalesef elendiler. Türkiye işte Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl sonra finale kalan takım çıkartamadı. Vakıfbank çeyrek finalde Eczacıbaşı ile Fenerbahçe'de yarı final maçlarında elendiler. Biraz Eczacıbaşı ile başlayayım. Şampiyonlar Ligi yarı final serisinde aslında İtalya'nın Imoco takımıyla karşılaştı ve karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Ve bu sonuçla beraber lige veda etmiş oldu. Fenerbahçe Opet ise Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçında yine İtalya'nın temsilcisi Milano ile karşılaşmıştı. Burada maalesef buradaki maç altın sete gitti aslında. Deplasmandaki maçı 3-0 kaybetti ama rövanş maçını 3-1 almıştı Fenerbahçe. Daha sonra da seriyi altın sete taşıdı ama altın sette şey oldu, kaybetti. 11-15 kaybetti ve o da Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Deyip aslında Eda Erdem'den biraz bahsetmek gerekiyor burada. Eda Erdem bu maçlarda maalesef bir sakatlıkla uğraşıyordu ve katılamadı bu maçları, oynayamadı. Hatta birisinde sahada bile yoktu. Ve Eda Erdem'in olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk Fenerbahçe'de sahada ve uluslararası düzeyde bir temsiliyet olduğu için Şampiyonlar Ligi. Burada birazcık takımların aslında Türkiye'de hem Türkiye voleybol milli takımının hem dünya bir numarası olması hem dünya nezdinde gerçekten çok üst düzeyde bir voleybol sergilemesiyle kulüp düzeyinde takımların işte Fener, bu temsilcilerin Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı gibi şeylerin aslında ne kadar yorucu ve ne kadar işlerin bir anda dengesizleşebileceğini görmüş olduk. Çünkü sonuçta bu bir takım oyunu. Fakat oyuncuların çok yıprandığı bir takvime sahip bu şeyler, maçlar ve oyuncular gerçekten yoruluyor. Vakıfbank mesela çeyrek finalde elendi. Çünkü oyuncular, ya yani oyunculara tek tek süremiz pek el vermeyecek.
Evet.
Değinemeyeceğim ama oyuncuların genel bir tabloda yorgun olduğunu, bu temponun onları yorduğunu, kaldı ki önümüzde olimpiyat gibi önemli bir organizasyon var. Aslında birazcık bu en büyük tabloda bunu görmüş olduk. Ve
Peki bir şey sorayım arada, pardon. Bu sadece voleybola özgü bir durum mu, yoksa diğer spor dallarında da bu benzer yorgunluğun izlerini görmek mümkün mü sporcularda?
ya voleybolda biraz daha ekstrem bir durum var bence Ömer Bey. Çünkü çok sıkı bir takvim. Yani takımların neredeyse hiç boş dinlenme fırsatı olmadı. Bu yazın zaten çok ciddi bir tempo içindeydiler. Şampiyon olup geldiler milli takımla beraber ve orada bile çok az 10 günlük, 15 günlük bir ara oldu. Sadece onu dinlenip tekrar kulüp sezonuna başladılar ve orada hiçbir ara olmadı. Dinlenemediler. Voleybolda biraz daha ekstrem bir durum olarak görüyorum ben bunu. Şimdi burada da Sultanlar Ligi sona erdiğinde hemen zaten milli takım Mayıs'ta milli takım sezonu başlayacak. 14 Mayıs diye hatırlıyorum. Ve yine orada aslında umarım dinlenip olimpiyat, daha sonra da işte Temmuz'da da olimpiyata hazırlıklı bir şekilde ve daha dinlenmiş bir şekilde giderler diye umuyorum. Eda Erdem'in heykelinden bahsettim mi? Eda Erdem'in heykeli açıldı. Bunu da biz konuşamadık
Evet,
bölümlerde.
konuşamadık.
Evet, Eda Erdem o yüzden spor dünyası, yani Türkiye'deki spor camiası için gerçekten önemli bir figür. Heykeli dikildi hemen şeyde, Fenerbahçe Stadı'nın önüne dikildi. Ben gittim, gördüm heykeli. Çok güzel olmuş. Ve böyle bir durumda olmak bayağı Türkiye'de de, ülkede de gündem olmuştu. Hoşuma gitti açıkçası deyip onu da kısa bir değinmek istedim.
Ama
Deyip dün akşam.
bu heykelde adam gibi adam diye övüldü galiba.
Hayır. Evet. Evet ya, öyle bir talihsizlik oldu. Federasyon Başkanı Mehmet
Federasyon
İstinza.
başkanı cinsiyetleri karıştırdı galiba.
Sonra şey dedim. Yani burada işte biraz da dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Orada çok böyle şey laflar, klişeleşmiş, henüz daha herkesin farkında olamadığı cinsiyetçilikler vardır ya. O sebeple orada gerçekten talihsiz bir durum oldu. Heykel açılışında olmasaydı keşke deyip.
Evet, geçelim.
Neyse
Detay.
diyelim. Sultanlar Ligi. Heh. Sultanlar Ligi'nde de dün akşam maçlar oynandı. Orayı da böyle en azından liderlikten bahsedeyim. Önümüzdeki sıralama maçlarından bahsedeyim. Fenerbahçe, Opet, Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ın ön plana çıktığı bir normal sezon geçirmişti zaten Sultanlar Ligi. Ve normal sezon da lider, normal sezonun lideri de Fenerbahçe Opet oldu. Burada dün akşam oynanan maçlardan, en azından skorlarından bahsedeyim. Fenerbahçe Eczacıbaşı ile karşılaştı. 3-2 yendi Eczacıbaşı'nı. Vakıfbank da Nilüfer Belediyesi ile karşılaşmıştı. O da 3-2 sonuçlandı Vakıfbank'ın galibiyetiyle. Şimdi 1 Nisan'da sıralama maçları, işte playoff eşleşmeleri gerçekleşti. Fenerbahçe Türk Hava Yolları ile Vakıfbank'ta Eczacıbaşı ile eşleşti. 1 Nisan'da oynanacak maçlar ve devam edecek. Fenerbahçe Ligi 73 puanda normal sezonu 24 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Vakıfbank 69 puanda. 24 galibiyet, 2 mağlubiyetle. Eczacıbaşı da 68 puan ve 23 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı deyip Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank'tan da bahsetmiş olduk. Sultanlar Ligi de bu şekilde normal sezonunu sona erdirdi.
Peki ben bu konuda bir de terminolojiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Cevabını kolay kolay bilemeyiz ama neden Sultanlar Ligi deniyor buna? Saltanat kaldırılalı epey oldu, yüzyılı geçti. İlave
Evet.
edilelim, değil mi?
Evet, ama böyle isimler üzerine çok düşünüldüğünü sanmıyorum ben.
İşte benim
Kaç?
gibi birkaç
Hı
tuhaf kafası çalışan insan düşünüyor.
hı. Evet, burada
Niye
kaç?
filenin
16.
sultanları mesela yani? Niye sultanlık övülecek bir şey oluyor? Otokratik bir rejim sultanı.
Evet. Yani dediğiniz gibi bunların cevapları aslında çok tartışmalı da cevaplar ama kalıplaşmış
Sultan bu
bir
arada
isim.
erkekler için de kullanılmıyor mu? Padişahın erkek çocuklar için de sultan denmiyor mu? Ben
İşte
benim
diyorum
kafam
ya.
orada karışıyor mesela. Onun için
Diyorum ya,
adam gibi
üzerinde
adam diyor federasyon başkanı da zaten.
çok düşünülmeyen şeyler bunlar. Sultan olsun, Efe olsun, Peri olsun. Şimdi Türkiye Futbol Milli Takımı için ne diyorlardı, unuttum onu. Hani böyle kalıplaşmış bir anda hani taraftarı destekleyen insanları, desteklemeyenleri belki biraz çekerek o şeyi kalıplaştırarak bir simge haline getirmeye çalışıyorlar.
Evet.
Filenin sultanları da bu şekilde kalıplaşmış oldu maalesef.
Evet,
Ben de çok memnun değilim ama
otokratik bir terim yani.
evet. Hani kızlar da memnun bu durumdan. Hiç bir şey yapmadılar. Bu konuda bir görüşlerini belirtmediler. Dediğim gibi kalıplaşmış, oturmuş bir söylem oldu orada. Sultanlar Ligi, işte filenin sultanları. Bunlar oturup sizin bizim gibi insanların mesele edeceği şeyler. Ama orada
Evet
bir
ama
sıkıntı
yani
yok.
özdeşe de ufak bir cevabım olabilir. Birçok kadın sultanın da adı geçiyor tarihimizde.
Tabii.
Osmanlı İmparatorluğu'nun. Sadece erkeklere özgü
Ya
değil.
yüceltme olarak görüyorlar ama
Hayır tabii
işte
canım
nasıl?
bunu söylemedim.
Hı.
Sadece sultanın gerçek anlamını kadınlara özgü bir kavram mı? Yoksa benim bildiğim sultan diye erkeklere de söylüyorlar. Ben tam kelime anlamından emin olamadım. Olamıyorum
Hı.
sultanın.
Hı.
Saltanat sahibi, lider
Evet.
demek aslında
Evet.
esasında.
Evet. Hani liderlik anlamında zaten burada
Kanuni
da büyük ihtimal.
Sultan Süleyman falan da
Evet.
vardır. Var ya.
Bütün imparatorlar, Osmanlı
Evet.
imparatorları
O yüzden sadece kadınlar
Lider.
için şu anda söylenmesinde de bir
Hani böyle
tuhaflık
düşündüğümüzde belki o cinsiyetçilik şeyinden de çıkmış olur.
var.
Hiç oradan
Aynen öyle.
çıkartmaya çalıştıklarını zannetmiyorum ama.
Ama kızlar da beğendiğine göre, terime itiraz etmediğine göre mesele yok.
Yıllardır bu şekilde, evet,
Evet.
2014 mü 2016, tam net hatırlamıyorum bu.
Filenin sultanları
Evet, şey de deyip artistik patinaja geçiyorum. Burada da
tamam.
bambaşka bir dünya var. 2024 artistik patinaj dünya şampiyonası gerçekleşti ve burada erkeklerde Ilin Mali'nin, kadınlarda da Koyori Sakamoto şampiyonu oldu. Erkeklerden ve kadınlardan bahsedeceğim ben bu bölümde. Koyori Sakamoto üçüncü kez üst üste dünya şampiyonluğunu elde etti. Gerçekten benim de yaklaşık 4 yıldır yakından takip ettiğim bir patenciydi. Ya şöyle de bir detay var. İlk defa ben yıllardır çok yakından takip ediyorum artistik patinajı, dünya şampiyonalarını, Grand Prix'leri, Avrupa şampiyonluklarını. Bu sene gerçekten çok sıkı takip etmedim. Yıllardır beklediğim, işte birazdan anlatacağım, hareketler gerçekleşti. İşte Koryu Sakamoto'yu yıllardır takip ediyorum. Şampiyonluğunu aldı vesaire. Böyle benim için de ilginç bir şampiyonluk oldu bu. Sakamoto'yu bu şekilde tebrik ediyoruz. Ve aslında ilgin Malin'ine geçmek istiyorum burada. Kendisi de
Sakamoto Japonya'dan herhalde, değil mi? İsmine bakılacak olursa.
Kore diye biliyorum ben
Öyle mi? Ha tamam.
Sakamoto'yu. Evet. Ama
Tamam.
şey
Onu belirtmek, yani ben sordum sadece bilmek için.
evet. Şimdi bu Ilyin kısmında şöyle bir durum var. Japonmuş bu arada. İyice baktım, emin oldum. İlyin'le ilgili kendisi Dünya Şampiyonası'nda aslında buz pateninde, artistik patinajda çok zor kabul edilen bir hareketi gerçekleştirdi. Kendisi performansını sergiledi ve performansında havada 4,5 dönüşü içeren dörtlü Axel diye bir hareket var buz pateninde. Ve bu atlayışı gerçekleştirdi. O yüzden Dünya Şampiyonası'na damgasını vurdu diyebiliriz. Ben de zaten bu hareketi gerçekleştirdiği için kendisini spor gündeminde konuşmak istedim. Axel ne demek? Biraz onu açayım. Artistik patinajda işte bütün atlamalar böyle arkaya dönük oluyor. Biraz zor bunu tanımlamak ama arkaya dönük olarak yapılır. Ama Axel hariç daha Axel ileriye doğru kayarken yapılan tek atlayış olduğu için de en zoru kabul ediliyor buz pateni camiasında. İşte birçok atlama var buz pateninde. İşte 6 atlayış var. İşte Axel bunlardan biri, en zoru kabul edilen. Dus var, Philipp var, işte Rittberger var, Salkov var ve Tulup var. Bu atlayışlarından en zoru da Axel olarak geçiyor. İşte birlisi, ikilisi, üçlüsü arta arta vesaire. Dörtlü Axel'da yıllardır nasıl diyeyim, yapılması beklenen de denilebilir. İnsanları heyecanlandıran, buz patencilerinin de yapmaya çalıştığı ve neredeyse hedef olarak koydukları bir atlayış. İkonik bu şey, buz pateni sahasında. Bu hareketi ilk yapan da 1882'de Axel Paulsen diye birisi ve ismini de oradan alıyor, kendisinden
Oradan.
alıyor. Bu programda, yani günümüz artistik patinaj programlarında da işte bu az önce saydığım 6 atlama içerisinde yer alan ve belli kuralları olan, diğer atlayışlardan farklı olarak gerçekleştirilen bir atlamaydı. Mali'nin şöyle aslında en yüksek, dünya artistik patinaj şampiyonası tarihindeki en yüksek puanı alıyor. 227,79'da daha önce Nathan Chen diye bir patenci 224,92'lik rekorunu da geride bıraktı bu puanlamayla. Ve birincilikle hem bu en zor diye bahsettiğimiz Axel atlayışını gerçekleştirerek performansını canlı izleyemedim ama daha sonra sosyal medyaya tabii düştü hemen. Orada takip edip izledim. Axel atlayışı gerçekten performans ne kadar aslında teknik düzeyde nasıl desem çok göz alıcı olmasa da Axel yaptığınızda o performans bambaşka bir boyuta geçiyor. Mali'nin de performansı bence biraz öyleydi. Benim burada yıllardır işte Yuma Kageyama favorimdi aslında. Birinci olur, dünya şampiyonluğunu artık alır diye düşünüyordum. Ve onun tekniğini de çok beğeniyorum. O da ikinci oldu. Mali'nin Axel yapmasaydı büyük ihtimal birinci Yuma Kageyama olurdu. Ve
İlya
burada
Mali'nin adına bakılacak olursa Rusya'dan geliyor herhalde. Öyle mi?
evet, orada işler biraz karışık ama anne babası Rusya kökenli, yani ama daha sonra Amerika'ya göç ediyorlar ve Mali'nin Amerika'da aslında şey yapıyor, Amerika adına yarışıyor ve Amerika'da şey
Amerika
yapıyor,
Birleşik
öğreniyor.
Devletleri adına. Tamam. Onu
Evet,
sormak istemiştim
yarışıyor.
sadece.
Anne babası da olimpik sporcular, buz patencileri. Tatiana Malin'in ve Roman Skorniova. Çok zor soyadı. O yüzden Malin'in de öyle de bir detay var. Babasının soyadı çok zor. Skorniakov. O yüzden annesinin soyadını taşıyor kendisi de.
Kolaylık
Böyle
olsun
bir...
diye.
Evet. Çok zor okuyamıyorum. Aslında önümde yazıyor ama okuyamıyorum. Böyle burada da işte Dünya Şampiyonası'nda aslında bu Axel atlayışı hep beklenen şey olduğu için gerçekleşmesi biraz diğer performansları da gölgede bırakmıştı. Axel deyince de aslında patinajı yakından takip eden insanların şey işte Yuzuru Hanyu diye bir karakter var. O da 2022 Pekin Olimpiyatlarında yarışmıştı ve dörtlü Excel yapmayı denemişti. Ancak düşmüştü. Genelde yakın dönem buz pateni tarihinde Yuzuru Hanyu ile bu Excel hareketi yan yana gelir. Hep böyle beklenir ne zaman yapacak, yapabilecek mi vesaire diye. Kendisi ama 2 sene önce bile emekli oldu ve bu hareketi denemiş ama bir şekilde
Başaramamış oldu. İlya Malin'in başardı, öyle mi?
Evet. Yani burada tartışmalar var. İlyam Ali'nin evet gerçekleştirdi ama Yuzuru'da resmi olmayan yarışmalarda ne bileyim kendi egzersizlerinde, provalarında gerçekleştirmişti bu şey ama resmi olmadığı için kayıtlara geçmemişti. Kendisi aslında buz patenine çok fazla ilgi, Yuzuru Hanyu için diyorum. Buz patenine ilgi çok fazla çekmiş, izlenmelerini arttırmış bir karakter. İlginç bir karakterdi ama emekli oldu. Şey de öyle bir karakterdi. Nathan Jane az önce rekorundan bahsettim. Ama bunlar biraz daha buz patenini hani buz pateninde bence şöyle bir durum var. Artistlikle yani artistik dansla teknik ve sportmenliği ayıran çizgiler bazen bazı sporcularda kaybolabiliyor. Yuzuru Hanyu öyle bir karakterdi, öyle bir sporcuydu, performansçıydı. Nathan Chen de öyle. Çok fazla şov, çok fazla müzik ve müzikte anlatılan şeyin ruhuna, yani artistik patinajda teknik olarak bu önemlidir ama çok fazla dans izlediğinizi hissedersiniz. Malin'in de biraz daha tekniği aslında görebildiğiniz ama bu tekniğin dünya şampiyonasında birinci olduğuna göre çok iyi bir tekniktir. Ama ben işte Yuzuru ile ya da Yuma Kageyama ile kıyasladığımda onların tekniklerini, sportmenliklerini daha iyi bulurum. Burada benim kapımı karıştıran şeyler var ama çok bireysel şeyler tabii bunlar. Deyip buz pateninde de bu şekilde dünya şampiyonası tamamlanmış oldu. Bu karakterler artistik patinajın önemli karakterleri. Voleybolda da Sultanlar Ligi'ni en azından devam ediyor ama Şampiyonlar Ligi'ne değinmek gerekiyordu.
Evet,
Bir iki
takipte
haftalık.
kalacağız. İstersen birazcık bir
Evet.
iki dakika erken bitirelim. Pazar günü de sandık başına gidiliyor. İki dakikada o konuda bilgi verelim. Nasıl istedim?
Tamam. Bitmişti zaten benim de. Şampiyonlar Ligi'de final maçı İtalya takımları arasında olacak. Milano ve Imola arasında 5 Mayıs'ta Türkiye'de düzenlenecek bu Şampiyonlar Ligi finalinde deyip ben gidiyorum. Görüşmek üzere.
Çok
İyi hafta sonları herkese.
çok teşekkürler. Görüşmek
Ben
üzere.
teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.